Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor. İsim isim olay olay. Soner Yalçın. Doğan Kitap 1. Baskı Kasım 2009. Bu kitap 425 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Aralık 2009. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Yeşil Gladyon'un dinci tetikçileri, FBI'ın yetiştirdiği dinci istihbaratçılar, CIA'in kefil olduğu dinci cemaat liderleri, ABD'den maaş alan dinci köşe yazarları, Utah'ta TSK aleyhine yayın yapan dinci yalan makineleri, kendini peygamber sanan Amerikalı şeyhe bağlı dinci milletvekili, Yahudi malları almayın deyip Yahudilerle ticaret yapan dinci gazete, isim isim olay olay. Ergenekon bari komplolar hangi ülkelerde nasıl sahneye kondu? George Soros'un vakıfları, gazeteleri ve politikacıları bu oyunun neresinde? Türkiye'de hangi gazetelere, hangi kanaldan para akıtılıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri neden hedefte? Solcu liberallerin New York'taki akıl hocaları kimler? Uluslararası yazarlık programı IWP Türkiye'den nasıl yazar devşiriyor? Kim bu ödüllü edebiyatçılar? İsim isim olay olay. Tehlike, tehlikeyi göze almadan yok edilemez. Mahalleden, okuldan, gençlik kamplarından, üniversiteden, bekar evlerinden ve rüzgara karşı yürünen o günlerden arkadaşım, kardeşim İsmail Bozdoğan'ın anısına. Giriş. Zalim olsa ne rütbe, bi perva, yine bünyadı zulmü biz yıkarız. Merkezi hake atsalar da bizi, küre-i arzı patlatır çıkarız. Namık Kemal. Artık zalimlerin gittiği camiye gitmem bir daha. Babam bu sözü 3 yıl önce söyledi ve o günden sonra bir daha hiç camiye gitmedi. Babamı tanıyanlar bilir, bu onun için hiç de kolay alınacak bir karar değildi. Babam 83 yaşında, 5 vakit namaz kılmaya 14 yaşında başlamış. Dedesi Mehmet Ali hocaymış. Mahalle hocası değil öyle, medrese görmüş bir hoca. Sultan II. Abdülhamid'in Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa sayesinde eğitimini Beşiktaş'ta bir medresede yapmış. Esmer olduğu için Karamolla denen büyük dedem Mehmet Ali hocanın evinde büyük bir kütüphanesi varmış. Buradan birçok öğrenci yetişmiş. Babam ilk İslami bilgilerini dedesinden almış, onun dizinin dibinde yetişmiş. Dedem post nişine hep torununu oturtmak istemiş, ancak babam babası gibi tüccarlıkta karar kılmış. Evin tek erkek çocuğu olan babam tüccarlığı seçmiş ama dedesinin yolundan hiç ayrılmamış. İbadetinden ödün vermemiş, 5 vakit namazını hiç kaçırmamış. Namaz ibadetini de fırsat buldukça camide yerine getirmiş. Yani babam bildiğiniz cumadan cumaya camiye gidenlerden değildi. Şimdi geliniz bu yazının girişindeki o cümleyi bir daha okuyoruz. Artık zalimlerin gittiği camiye gitmem bir daha. Babam o günden sonra şair İkbal'in yazdığı gibi Müslümanlardan kaçıp Müslümanlığa sığındı. 66 yıl 5 vakit namazını kılan ve her daim camiye giden babama bu ağır sözü kimler, niye ettirdi? O gün babam için ilginç bir günmüş. Önce 50 yılı aşkın bir süredir tüccarlık yapanlara ödül verilen bir toplantıda madalyasını almış. Ardından öğle namazı için camiye gitmiş ve imamla tartışmış. Tartışma babamın şu sözüyle başlamış. Hoca efendi, okuduklarınızın Türkçe mealini söyleseniz de tüm cemaat aydınlansa. Vay, sen misin camide Türkçe sözünü ağzına alan? Dinci imam küplere binmiş, babamı Müslümanların arasına fitne sokmakla ve neredeyse dinsizlikle itham etmiş. Üstelik cemaatten bazı dinciler de imama destek çıkmış. Hatta biri tutup, bu halk partililer hep böyledir demesin mi? Yaklaşık 70 yıldır camiye giden babam şaşkınlık içinde kala kalmış. İyi niyetle söylediği hoca efendi Türkçesini söylerseniz herkes anlar demesinin bu kadar sert tepkiyle karşılanmasına anlam verememiş. Camiden hırsla çıkıp eve gelmiş ve bir daha camiye gitmeyeceğini söylemiş. İbadetin bu derece ifrata vardırılmasını anlayamamış. İşte dincilik budur, böyledir. Bunlar İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i herkes anlasın istemiyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in emrettiklerini yapmıyor, yaptıklarına Kur'an-ı Kerim'i uyduruyorlar. İşte dincilik budur. Ve işte bu kitabın yazılmasının nedeni babamın camiye gitmemesine neden olan bu Allahsız dincilerdir. Bunlar karşımıza yalnızca imam olarak çıkmıyorlar. Her kimlikte görüyoruz onları. Politikacı, gazeteci, akademisyen, polis vesaire olarak karşımızdalar. Bu hurafeci, feodal, ümmetçi dinciler son 300 yıldır emperyalist batının taşeronluğunu yapıyor. Her türlü gelişmenin, yenileşmenin, toplumsal uzlaşmanın önünde dalga kıran rolünü başarıyla oynuyorlar. Bu sömürgeci güçlerin işbirlikçi dincileri, baş davası ahlak olan bizim Müslümanlara inanın hiç benzemiyor. Bu kitap bu farkın anlaşılması için kaleme alınmıştır. 1. Bölüm: Bizim Müslümanlar. Yıkıcı bir dönemden geçiyoruz. İslam'ın akil adamı, aksiyoner fedaisi gibi övgü sözleriyle yüceltilenler bugün karşımıza tecavüz sanığı olarak çıkıyor. Calvinci Müslüman iş adamlığına örnek gösterilenler bugün dört eş savunmalarıyla gazetelere manşet oluyor. Mücahitler müteahhit oldu. Son dönemin gündemini oluşturan bu olaylar ve isimler gerçekte İslamiyet'i temsil ediyor mu? Utanmayı, mahcubiyeti unuttuk mu? Hayır. Ama ne yazık ki Müslümanlığı varoş kültürüne, avamın iktidarına indirgeyenlere karşı çıkacak cesur Müslüman düşünürleri bugün mumla arıyoruz. Oysa dün vardılar ve bunlardan biri de isyan ahlakının sembol ismi Nurettin Topçu'ydu. Nurettin Topçu, Türkiye düşünce tarihinin kendine özgü, ilgi çekici, cesur ve omurgalı bir aydınıydı. Ömrü boyunca yazdı ve yazdığı gibi yaşadı. Dincilerde yaygın olan dış dünyayı suçlama tavırlarına karşılık hep içe yönelik öz eleştiriler yaptı. Milliyetçiliğe, İslamcılığa ve muhafazakarlığa en sert eleştirileri yöneltti. Anadolu Müslüman sosyalizmine inanmış bir entelektüeldi. Müslümanların güler yüzlü Mehmet Ali Aybar'ıydı. Felsefeciydi, Fransa'da okudu, Paris Sorbonne'da doktora yaptı. Ahlak kuramcısıydı, doktora tezi isyan ahlakıydı. Nurettin Topçu'ya göre İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü durumun sebebi ne siyasi, ne iktisadi, ne ilmi, ne de fikriydi. Asıl sebep Kur'an'ın özü olan ahlakın kaybedilmesiydi. Müslümanlar bir takım geleneksel kuralları titizlikle yerine getirmekte fakat düşünmekten kaçınmaktaydı. Kur'an harikası olan ilahi ahlak İslam diyarında çoktan gömülmüştür diyen Topçu, bunun temel sebebini felsefenin İslam topraklarından kovulmasında buldu. Ona göre din bilgi kaynağı değil, kuvvet kaynağıydı. Dindar adam başkalarından çok şey bilen değil, daha kuvvetli olan insandı sadece. Gelenekçi Müslümanların Kur'an'ın varlığı kâfidir. Felsefe insanın inançlarına zarar verir. Çünkü sorduğu sorularla insanı şüphe ve inkarın çukuruna düşürebilir sözlerine şiddetle karşı çıktı. Felsefe olmazsa büyük kitabı hakkıyla anlayamazsınız, sadece ezberlersiniz. Kur'an Allah'ın kitabı, felsefe ise bizim onu anlayacak olan şahsiyetimizin örgüsüdür. Nurettin Topçu Osmanlı'da İbn Rüşdü Hocazade ile Gazalici Molla Zeyrek arasında yapılan tartışmayı, felsefenin tutarsızlığını iddia eden Gazalici Molla Zeyrek'in kazanmasını, Müslüman yozlaşmasının miladı olarak gördü. Ona göre felsefesiz bir İslam'da sorumluluk yerini vazifeye bıraktı. Ruh dünyasının akil adamlarının yerini ise gözlerini kapayıp vazifelerini yapan görev adamları aldı. Toplumsal yaşamdaki gelenekler, örfler, adetler, kurallar insan hürriyetinin önündeki en büyük engellerdir. Gelenekçi muhafazakar güvenliği özgürlüğe tercih etmiş, yaratıcı fikirlerden, hareketlerden vazgeçmiş bir cemiyet adamıdır. Bunlar asırlarca aynı alışkanlığı tekrarlamaktan huzur duyarlar. Örflerini değiştirmek onların bir uzvunu kesmek gibidir. Nurettin Topçu isyan ahlakı teorisini açıklarken ideal tip olarak ben hakkım dediği için işkenceyle öldürülen tasavvufun meşhur şehidi Hallacı Mansur'u, Müslüman akılcılığının önderi, İmam-ı Azam'ı örnek aldı. İslam'ın geleneksel ve resmi yorumlarıyla sürekli hesaplaşan Topçu'ya göre, tasavvuf düşüncesinin temeli vahdet-i vücut, ahlaklılığın en yüce mertebesiydi. Bu anlayışı onu kentli Gümüşhanevi dergahına götürdü. Dergahın rahle-i tedrisatından geçti. Bu sınav onu Doğu-Batı kültürü sentezine ulaştırdı. Burada bir parantez açayım. Nakşibendilik Türkiye'de bir bütün olarak ele alınmaktadır. Yanlıştır. Bu nedenle kentli sözcüğünü sosyolojik anlamda Türkiye'deki Nakşibendiliğin köylü Kürt Halidiye kolu ile kentli Türk Gümüşhanevi ekoli arasında farklar olduğunu göstermek için kullandım. Dipnot bakınız, Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi 2. Bu nedenledir ki kentli Abdülaziz Bekkine kadınların siyah çarşafı atıp manto giyebileceğini söyleyebilmiştir. Ahlak felsefesi Nurettin Topçu'yu aynı zamanda sosyalizmle, toplumculukla buluşturdu. Onun yolu bugün sağlıksız atölyelerde sigortasız, aç susuz, 18 saat köle gibi çalıştırılan binlerce başörtülü kızımızın mağduriyetini görmeyip, meseleyi hep üniversite türban ikileminde tartışan günümüz dincileriyle aynı değildi kuşkusuz. Nurettin Topçu antikapitalisti, bazı dinciler gibi yeşil sermayeye de bizdendir diye övgüler sıralamadı. İnsanların bir kısmının diğer kısmına köle gibi yaşaması ruhi hürriyeti ortadan kaldıracaktır. Bir zümreyi esir öbürünü zalim yapan eşitsizlikten kurtulmak istiyoruz. Eşitlik ahlaki bir idealdir. Eşitlik merhamet davasıdır. Bugünkü Müslümanlar büyük sanayi medeniyetinin insanı makineleştiren ve makineye esir yapan zulmüyle el ele vermiş bulunuyor. İnsanlığın 5000 yıllık ruh ve vicdan eserini inkar ederek düşünmeyi günah sayan, sefaleti din diye tanıtan gerilik ile taassup bu zulme sığınmış bulunmaktadır. Sosyalizmin tek biçiminin Marksizm olmadığını vurgulayan Nurettin Topçu, ne için sosyalizm sorusunu şöyle yanıtlıyordu. Yürekler acısı bir cemiyet düzeni karşısında duygusuz gönüllerde paslı vicdanların durup durup ne için sosyalizm dediklerini duyuyoruz. Her mahalleden bir milyoner çıktı ve bu zillet ilerledi. Şimdi her beldede binlerce sefalet barınırken her köşe başında bir tanesi türeyerek kendi duygusuz ve arsız saadetleriyle övünen, batının binlerce lüksüne hayran vicdansız milyonerlerin arsızlığından nefreti insanlara öğretmek için. İş ahlakının ve çalışma duygusunun değerini kazanç hüneriyle mübadele ettik. Çalışmayı aşk ve ibadet sayan İslam ahlakı kolaylıkla Amerikan pragmatizminin tilki zihniyetine feda edildi. Topçu'ya göre sosyalizm çiğnenmesi halinde Allah'ın da affedemeyeceğini bildirdiği kul hakkının müdafaasıydı. Bizim sosyalizmimiz İslam'ın ta kendisidir diyordu. Cesurdu içinde bulunduğu milliyetçi muhafazakar cemaatin, grubun, antikomünist olduğu soğuk savaş döneminde bir Müslümandan beklenmeyecek kadar sosyalizm üzerine odaklandı. Sosyalist kavramından duyulan tiksintiyi, iktisat ve sosyoloji cehaletiyle vicdan ve kalp terbiyesinin yokluğu olarak nitelendirdi. Amerika komünizme düşmandır. Komünizm de İslamiyet'e düşman olduğu için Amerika'yı desteklemek her Müslüman için vaciptir. Pek güzel mantık doğrusu. Aristoteles işitmiş olsaydı hayran olurdu. Nurettin Topçu'nun dinci basına da söyleyecek sözü vardı. Şimdi son yıllarda dini neşriyat serbest olunca ortaya öyle bozuk, öyle çürümüş bir maya çıktı ki, bu neşriyatın cehalet, ticaret ve düşüklükten berbat bir eser verdiğini hiç çekinmeden söyleyeceğim. Bunlar 20. asrın buhranlı hayatının, halli fikir ve felsefe meziyetlerine şiddetle muhtaç olan meselelerinin karşısına ilk çağların insanlarını bile güldürecek bir iptidailikle çıktılar. Kimi küçük çocuklar için masal olacak meseleler bunların sermayesidir. Lakin esas meseleleri ticaret yapmaktır. Çağdaş derviş Nurettin Topçu dinciliğin ne olduğunu ne güzel anlatıyor. Bunlar cam arkasından sakal öperek hırka takdis etmede dindarlık var sandılar. İnsanın nefesinden şifa umdular. Medeni nikahı eksik bulup imam nikahında keramet aradılar. Tesbih sayısında hikmet buldular. Günahları rakamlarla ölçtüler. Duaları sesli yaptılar. Merasimle ruhlarını tatmin ettiler. Böylelikle eşyanın hayatına sayıları tatbik etmekle muazzam bir dini matematik sistemi meydana çıktı. Bu matematiğe sadakat imanın şartı oldu. Dinden bütün ruh sıyrılarak kendisiyle hiç alakası kalmayan bir iskelete iman adı verildi. Bugün içinde yaşadığımız ahlaki yozlaşmayı bu sözlerden başka ne anlatabilir? Peki hem Müslüman olup hem de sosyalizmde ısrar eden Nurettin Topçu kimdi? Baba tarafı Erzurumluydu. Dedesi Osman Efendi Erzurum'un Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusuna topçuluk etmiş, Topçuzade lakabını almıştı. Babası Topçuzade Ahmet Efendi tahıl alım satımı yapıyordu. Sonra canlı hayvan ticaretiyle işini büyütüp İstanbul'a yerleşti. İlk evleri Süleymaniye'de ahşap bir binaydı. Annesi Eğinli Kasap Hasan Ağa'nın kızı Fatma Hanım, Nurettin Topçu'yu bu evde 7 Kasım 1909'da doğurdu. Harp yıllarında Ahmet Efendi'nin işleri bozuldu. Çemberli Taş'ta bir eve taşındılar. Ahmet Efendi kasap dükkanı işletmeye başladı. Nurettin Topçu 6 yaşında Bezmi Alem Valide Sultan Mektebi'nin ana kısmına yazdırıldı. Sonra Büyük Reşit Paşa Nümune Mektebi'ne, yani şimdiki İstanbul Lisesi civarında verildi. Mektebi birincilikle bitirdi. Aynı başarıyı Vefa Lisesi'nde de gösterdi. Sınıfları hep birincilikle bitirdi. Bu arada babasını kaybetti. Baba kaybı onu biraz daha içe dönük biri yaptı. Felsefeye ve bir sandık içinde kitap gazete toplamaya o yıllarda eğilim gösterdi. Mustafa Kemal'in Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği direktifle başarılı öğrencilerin yurt dışına gönderilme uygulamasından yararlandı. 1928'de Fransa'ya gitti. İlk yazı denemelerini nakledildiği Bordo'daki lisesinde eğitim görürken kaleme aldı ve üye olduğu sosyoloji cemiyetine gönderdi. 2 yıllık eğitim sonucunda psikoloji sertifikası alıp Strasbourg'a geçti. Üniversitede felsefe eğitimi gördü, sanat tarihi lisansı yaptı. Bu arada tasavvuf tarihçisi Louis Massignon'la tanıştı. Strasbourg'da doktorasını hazırlayan Topçu Paris Sorbonne'a gitti, doktorasını verdi. Bu üniversitede felsefe doktorası veren ilk Türk öğrenci oldu. 1934'te yurda döndü. Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev aldı. TBMM'nin birinci dönem muhalif milletvekillerinden Hüseyin Avni Ulaş babasının dostuydu. Çemberli Taş'taki eve sık sık gelip gidiyordu. Topçu küçük yaştan beri bu zatın tesiri altında kalmıştı. Yurda döndükten sonra Hüseyin Avni Ulaş'ın kızı Fethiye Hanım'la evlendi. Düğün gününde şimdiki İzmir Atatürk Lisesi'ne, o zamanki adıyla İzmir Erkek Lisesi, tayin emri geldi. Hareket dergisini İzmir'de bulunduğu dönemde yayımlamaya başladı. Nurettin Topçu'nun ideolojik kökü Osmanlı'da yok değildi. İkinci Meşrutiyet'ten sonra Vazife dergisini çıkaran Nüset Sabit, yurtseverlik ile sosyalizmi birleştirmişti. Raşit Hatipoğlu ise 1930'larda çıkardığı Dönüm dergisinde kooperatifçiliği ve yerli sosyalizmi savunmuştu. Nurettin Topçu, Çalgıcılar Yine Toplandı isimli makalesinden dolayı açılan soruşturma üzerine Denizli'ye sürgün edildi. Daha sonra Haydarpaşa Lisesi'ne tayini çıktı ve bir müddet sonra da Vefa Lisesi'ne geçti. Bu arada eşinden ayrıldı. Çocukluk arkadaşı Sırrı Tüzeer vasıtasıyla Nakşibendi Gümüşhanevi dergahının şeyhleri Serezli Hasip Yardımcı ve Kazanlı Abdülaziz Bekkine ile tanıştı, dergaha bağlandı. Celal Ökten Hoca'dan İslami ilimler, kelam ve İslam felsefesi konularında faydalandı. Daha sonra İmam Hatip okullarının kuruluşu sırasında Celal Ökten'le mesai arkadaşlığı yaptı. Son olarak İstanbul Lisesi'ne tayin olan Nurettin Topçu 1974 yılında buradan emekli oldu. Bir süre Edebiyat Fakültesi'nde Hilmi Ziya Ülke'nin kürsüsünde eylemsiz doçentlik yaptı. Bergson üzerine doçentlik tezi hazırladı fakat kendisine kadro verilmedi. 27 Mayıs 1960'a kadar uzun yıllar Robert Kolej'de felsefe ve sosyoloji okuttu. 27 Mayıs'tan sonra devrim aleyhtarı bulunarak buradaki görevine son verildi. Fikri faaliyetlerini Türk Kültür Ocağı, Türk Milliyetçiler Cemiyeti, Milliyetçiler Derneği ve Türkiye Milliyetçiler Derneği'nde sürdürdü. Ancak sosyalist olduğu gerekçesiyle sürekli ağır tehditlere maruz kalması sonucu bu derneklerle ilişkisini kesti. 1967'de Ezel Elverdi, Mehmet Doğan, Davut Özer gibi arkadaşlarıyla Milliyetçi Toplumcu Anadolucular Derneği'ni kurdu. 30'u aşkın kitap ve broşür yazdı. 1939'dan 1975'e kadar sayısız makaleye imza attı. 1975'in Nisan ayında hastalandı. Hastalığının teşhisinde güçlük çekildi. Pankreas kanserine yakalandığı ameliyatta belli oldu. 10 Temmuz 1975'te vefat etti. Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Topkapı'daki Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Nurettin Topçu inanmış bir adamdı, sosyalistti, toplumcuydu, iyi bir Müslümandı. Onun gibi kişilik abidesi Müslüman idealistleri bugün mumla arıyoruz. Ama Nurettin Topçu yalnız değildi. Nurettin Topçu gibi baş davası ahlak olan bir başka aydınımız daha vardı. Cemil Meriç. Bir fikir arkeoloğu. Cemil Meriç adı son yıllara kadar unutulmuş gibiydi. Aydın arayışına giren AKP çevresi birden Cemil Meriç'i sahiplendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cemil Meriç'i anma gecesine katılıp onu yeri doldurulamaz bir yazar olarak niteledi. Ve son dönem konuşmalarında hep Cemil Meriç'ten alıntılar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Cemil Meriç'in adını okullara verdi. AKP belediyeleri Cemil Meriç adına kültür merkezleri açtı. Tüm bu güzel icraatlar gerçekleştirilirken bir gerçek sanki unutturulmak isteniyor. Cemil Meriç sosyalistti. Düşüncesi solda, duyguları sağda olan bir düşün adamıydı. Yıl 1954, bir bahar akşamı. Cemil Meriç eşi Fevzi Hanım'la birlikte akrabası Ahmet Çipe'nin konuğuydu. Sohbetler edildi, yemekler yendi, çaylar içildi. Gece yarısına doğru izin istenip kalkıldı. Cemil Meriç'in gözlerinde 12,5 miyopi ve kuvvetli hipermetropi vardı. Merdivenlerden inerken son eşiği göremeyen Cemil Meriç düştü. Bir şey yoktu. Ev sahibiyle vedalaşıp sokağa çıktılar. Yolda yürürken Cemil Meriç eşinin kulağına yaklaşıp şöyle dedi. Fevziye, elektrikler mi kesik, hiçbir şey göremiyorum. Cemil Meriç 38 yaşındaydı ve artık hiç göremeyecekti. Görmek yaşamaktır, vuslattır görmek. Her bakış dış dünyaya atılan bir kementtir, bir kucaklayıştır, bir buzedir her bakış. Tarih 12 Aralık 1916, yer Reyhanlı, Hatay. Mahkeme reisi Mahmut Niyazi ile Zeynep Zinet'in üçüncü bebekleri dünyaya geldi, Hüseyin Cemil. Ailesi aslen Meriç Nehri'nin hemen öte yakasındaki Dime Tokalı'ydı. Balkan Savaşı'ndan sonra Hatay'a yerleşmişlerdi. Savaş Reyhanlı'da da aileyi rahat bırakmadı. Fransız mandası altında bir yaşam sürdüler. Fransız kültürüne dayalı bir ilk ve orta öğrenim gördü. Babasının her akşam çocuklarına kitap okuması yaşamının en güzel anıları oldu. Hep okudu. Lise yıllarında ilk makalesi Yeni Gün gazetesinde yayımlandı. Yıl 1933'tü. Hatay'ın ana vatana katılması mücadelesinin verildiği dönemde hızlı bir Türkçü oldu. Milliyetçilik bazı öğretmenleriyle arasını açtı. 1934'te soyadı kanunu çıkınca ideolojik kimliğine uygun bir soyadı seçti. Cemil Şaman. Öğretmenleriyle kavgası sonucu liseden mezun edilmeyeceğini anlayıp İstanbul'a gitti. Pertevniyel Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Aynı yıllar sosyalizme de merak saldı. Önce Friedrich Engels'in Anti-Düring'ini okudu. Ardından Karl Marx'ın Kapital'inin ilk cildini bulup anlamaya çalıştı. İstanbul'da sosyalist çevrelerle tanıştı. Stalin'in Pratik ve Teori kitabını Fransızcadan çevirdi. Tanıştığı Nazım Hikmet kendisine heyecanlarını bırakıp hayata iyi hazırlanmasını tavsiye edince hayal kırıklığına uğradı. Tekrar Hatay'a döndü, köy öğretmenliği ve devlet memurluğu yaptı. 1939 yılında Hatay'da sosyalist bir devlet kurma iddiasıyla tutuklandı, idamla yargılandı. Mahkemede Marksist olduğunu saklamaması herkesi hayretler içinde bıraktı. 3,5 aylık yargılama sonucunda beraat etti. Cezaevinden çıktığında bir gerçekle yüzleşti. Tüm dostları selamı sabahı kesmişti. Bu duruma çok içerledi. Dostlarının inadına soyadını değiştirdi. Cemil Yılmaz. Ve tekrar İstanbul'un yolunu tuttu. Yabancı Diller Okulu'na bursla yazıldı. Okulda solcu arkadaşlarıyla birlikteydi hep. Dönemin sanatçılarının gittiği Nisuaz gibi elit kahvelere devam etti. İnsan dergisine edebiyattaki ilk aşkı Balzac'la ilgili makale yazdı, kitaplarını tercüme etti. İlk aşkı Lübnanlı bir fahişeydi, Linda. İkinci büyük aşkını İstanbul'da buldu, sınıf arkadaşı Reyagan. Karşılık bulamadı. Arkadaşı Kerim Sadi'nin önerisiyle coğrafya öğretmeni Fevziye Menteşoğlu'yla tanıştı. İçki içtim, fahişelerle düşüp kalktım, hapse girdim çıktım. Bunları bilerek benimle evlenir misin diye sordu genç kadına. 19 Mart 1942'de evlendiler. Fevziye Hanım'ın hali vakti yerindeydi. Pansiyoner olmaktan kurtuldu, yeni bir hayata başladı. O artık Cemil Meriç'ti. İkinci Dünya Savaşı yılları. Cemil Fevziye Meriç çifti Elazığ'a tayin oldu. Gözlerindeki bozukluk nedeniyle askerlikten muaf tutuldu. Yazmayı Elazığ'da da sürdürdü. Yurt ve Dünya, Yücel, Amaç gibi dergilere tercümeler, edebi değerlendirmeler yaptı. İlk iki çocukları Elazığ'da dünyaya geldi ancak yaşamadılar. Fevzi Hanım yine hamileydi. İstanbul'a tayin istedi. Gerçekleşmeyince istifa etti. Aynı günlerde 3 doğum meydana geldi. 1 Nisan 1945'te oğlu Mahmud Ali ve Balzac'tan iki çeviri kitap, 30'undaki kadın ile 13'lerin romanı doğdu. Bir yıl sonra kızı Ümit dünyaya geldi. Aynı yıl Balzac'tan Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaletinin tercümesini bitirdi. Sadece tercümeler yapmadı, 20. asır dergisine makaleler de yazdı. Gözlerindeki rahatsızlığa inat ne bulursa okudu. Okuma notlarından dosyalama, fişleme yaptı. Sonra öğretmenliğe döndü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Fransızca okutman ve Işık Lisesi'ne Fransızca öğretmen oldu. Çocukları da hemen yanı başındaki Şişli Terakki'de okuyordu. Mutluluğu uzun sürmedi. 1954 yılında gözlerini tamamen kaybetti. Aynı yıl yaz ayları boyunca Cerrahpaşa Hastanesi'nde yattı. Başarısız ameliyatlar geçirdi. Bir gözünde retina tabakası çatlamıştı, diğerine ise katarakt inmişti. Paris'te Quincy Wings Hastanesi'nde ameliyatlar oldu, sonuç olumsuzdu. 7 Temmuz 1955'te Yeşilköy Havaalanı'na indiğinde biliyordu ki kendini yeni bir hayat bekliyordu. Cemil Meriç artık hiç göremeyeceğini biliyordu. Bu karanlık hayatı sürdüreceğinden emin değildi, intiharı düşündü. Ve bir gün, eşi Fevziye çocukları Mahmud Ali ve Ümit'le birlikte Üsküdar'a hava almaya çıktılar. Cemil Meriç eşine Yeni Valide Camii'nin avlusuna girmek istediğini söyledi. Fevziye Hanım çocuklarına "Siz oynayın biraz" dedi ve eşini caminin avlusuna götürdü. Avluda eşi kolonda aşağı yukarı gidip gelen Cemil Meriç hıçkırıklarını tutamadı ve sarsıla sarsıla ağladı. Bu dramatik olaydan sonra Üsküdar'daki Fethi Paşa korusundaki evlerinde yeni bir hayat başladı. Fevziye Hanım okudu, Cemil Meriç çevirisini söyledi. İlk çevirdikleri Victor Hugo'nun Hernani'si oldu. Okuma görevini bazen öğrencileri, bazen çocukları yaptı. Öğrenciler arasında Server Tanilli ve Yaşar Nuri Öztürk gibi isimler vardı. 1960'lı yıllarda Cemil Meriç Hint edebiyatına merak saldı. Bu onun doğuyu keşfetmesini sağladı. Aynı yıllarda Antakya'da İngilizce öğretmenliği yapan Lamia Çataloğlu ile aralarında mektupla başlayan platonik bir aşk doğdu. Mektupların dışında Dönem, Çağrı, Hisar adlı dergilere de makaleler yazdı. 1967 yılında Saint-Simon, İlk Sosyolog, İlk Sosyalist adlı kitabını çıkardı. Bunu sosyalizm ve sosyoloji tarihinde Pierre-Joseph Proudhon adlı eseri takip etti. Ne yazık ki Türkiye solu bu kitapları tartışmadı bile, yok saydı. Görülmemek, fark edilmemek Cemil Meriç'i kırdı, öfkelendirdi. Sadece birkaç yakın dostu solcuydu. Bunlardan biri de 1971'de Nurhak Dağları'nda öldürülen Sinan Cemgil'in anne babası Nazife Adnan Cemgil'di. Adnan Cemgil yeni kurulan Türkiye İşçi Partisi'ne katılmasını teklif etti. "Girmem, çünkü benim yerim kütüphane. Ben ışık arayan, aydınlanmak, aydınlatmak isteyen bir insanım. Politikanın kurtarıcılığına inanmıyorum" diyerek bu teklifi reddetti. Yaşadığı toprakların kültürüne sahip çıkan, batının tabularını yıkmaya uğraş edilen Cemil Meriç'i solun efendileri kabul etmedi ve onu altın tepsi içinde sağcılara sundu. Güya Pınar, Köprü, Gerçek gibi sağcı dergilerde yazmasına muhaliftiler. Ama asıl kızdıkları Meriç'in Türk aydınının halktan koptuğu yönündeki tespitiydi. Sağa gitmeye mecbur edildi Cemil Meriç. Sol diyalogdan kaçıyor, küskün. Sağcı Ötüken'in bastığı kitap okunmazmış. Peki siz basın? Cevap yok. Bu çemberi kırmak mümkün değil. Sol sağın gösterdiği dostluğu göstermiyor. İhanet etmişiz. Neye ve kime? Sağ basın Cemil Meriç'e çok ilgi, hürmet gösterdi. Fakat gazetecilik refleksiyle Cemil Meriç'e sürekli sosyalizmden döndüğünü söyletmeye çalıştı. O ise hep direndi. Sosyalizmi içtimai haksızlıkların sona ermesi, liyakatin yerini bulması, acı çekenlerin gözyaşlarını dindirmek suretinde anlarsak sosyalistim. 1970'li yıllarda çıkardığı Bu Ülke, Ümran'dan Uygarlığa, Mağaradakiler, Bir Dünyanın Eşiğinde adlı kitaplarını genellikle sağcı gençler okudu. Milli Kültür Vakfı'nın ödüllerini kazandı. Buna rağmen sosyalizm kelimesinden korkanları yobaz olarak niteledi. Yobazlık kelimelerden korkmaktır. Sosyalizm insanın insanı istismar etmemesi, emeğin değerlendirilmesi, emeğin eserine göre mükafatlandırılmasıdır. Elbette kendimize has sosyalizm olacak. Milli hasletlerimizle çelişmeyen bir düzen. En kötü şey riyakarlıktır. Sosyalizm ızdırabın çığlığıdır. Cemil Meriç sağa kendi Marx'ını öğretmek istedi hep. Marx vatan millet realitesini inkar etmez. İşçi sınıfının vatanı yoktur der sadece. Nasıl sermaye milletler arası ise emek de milletler arasıdır der. Marx din afyondur derken Katolik kilisesini kasteder. Hakikaten Katolik kilisesi tam bir afyondur. Burjuvazi akılla kiliseyi devirdi, fakat sonra karşısına işçi sınıfı çıkınca hemen müdafaya geçip dine sarıldı ve orta çağ karanlığına döndü. Ve ister istemez milli komünizm doğacaktır. Kitaplarını, makalelerini kim yayımlayacaksa ayrım gözetmeksizin sağ sol demeden onlara verdi. Çünkü o kimseye göre yazmamıştı. Bu nedenledir ki Komünizmle Mücadele Derneği'nin dergisinde Nazım Hikmet'e övgüler düzmekten geri durmadı. Yaşamı boyunca Kemal Tahir'le, Atilla İlhan'la düşünce yoldaşlığı yaptı. Bülent Ecevit'e okuması için Marx'ın Kapital'ini gönderdi. Tarikatlar, cemaatler de Cemil Meriç'in ilgi alanıydı. Said-i Nursi'nin bir hutbesi var, çok enteresan. Yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Adam sosyalizme açık. Nurcular ve sosyalistler birbirini tanımalıdır. Türkiye'nin kurtuluşu buna bağlı. Ben şimdi bunu yapmaya çalışıyorum. Fakat bu fert işi değil. Nurcular sosyalistleri, sosyalistler de Nurcuları okumuyor. Zaten sağ kendi dışında hiçbir şey okumuyor. Çok garip bir hal bu. Cemil Meriç'e göre insan olarak hataları olmakla birlikte Marx ile Said-i Nursi arasında hiçbir fark yoktu. Nurculuk bir tepkidir. Kısır ve yapma bir üniversiteye karşı medresenin, küfre karşı imanın, batıya karşı doğunun isyanı. Her risale bir çığlık. Said-i Nursi bir kavga adamı. Ancak diğer yandan mutlak hakikati hiç kimse bütünüyle kucaklayamaz diyen Cemil Meriç, Said-i Nursi 1930'larda haklıydı ama artık günümüzde değil diyecek kadar da gerçekçiydi. Said-i Nursi'ye şeyh diyenlere de kızgındı. Hazreti Peygamber bu alim, bu arif diye ayrım yapmış mı? Şeyhlik var mı İslam'da? Nurettin Topçu ve Hareket dergisi gibi Cemil Meriç'in de baş davası ahlaktı. Cemil Meriç 1980'li yıllarda da yazmaya devam etti. 40 Ambar, Bir Facianın Hikayesi, Işık Doğudan Gelir vesaire. 12 Eylül 1980 darbesiyle fikri bunalım yaşayan milliyetçi muhafazakar çevreler Cemil Meriç'in yıldızını çok parlattı. Kitapları elden ele dolaştı. Bu çevrelere göre Batı kültüründen arınıp Müslüman Türk özüne geri dönüş yapan kazanılmış bir aydındı o. Kimse sosyalist kimliğini hatırlatmak istemiyordu. 1983 yılında eşi Fevzi Hanım'ı kaybetti. Bir yıl sonra ise beyin kanaması geçirdi ve sol tarafına felç geldi. Bu zor günlerinde platonik aşkı Lamia Çataloğlu haftada iki kez koltuğunun altındaki Cumhuriyet gazetesiyle gelip Cemil Meriç'e sevdiği bulgurlu yemekleri yaptı. Gün geçtikçe Cemil Meriç'in psikolojisi bozuldu, kimsenin anlayamadığı sözcükler söylüyordu. Bazen Allah Allah Allah ya da Muhammed sevgilim diye bağırdığı oluyordu. Ruh sağlığı bozulmuştu. Nörolojik bir tedavi uygulamasına geçildi, çare olmadı. 13 Haziran 1987'de gece yarısı vefat etti. Karacaahmet'te eşi Fevzi Hanım'ın yanına defnedildi. Cemil Meriç hakkında çok çeşitli ve birbiriyle zıt tanımlamalar yapılsa da her çevrenin üzerinde hemfikir olacağı bir gerçek vardı. O Türkiye'nin vicdanıydı. Sanıyorum Türk solunun Cemil Meriç'e bir özür borcu var. Sadece Cemil Meriç'e mi? Solcular Nezihe Araz'ı nasıl kaybetti? Evet, bizim Müslümanları iyi tarayacağız ki dincileri ayırt edebilelim.